Ayrım 28.
Bir iş adamları heyetiyle Japonya'ya gitmiştik. Tersaneyi kurmaya talip, Ichikawachima Harima Dilması'nın bizim Sabancı grubuyla ilişkisi vardı. Yöneticilerini tanıyordum. Ama şu iş sürülmesin, bitsin diye araya girdim. Türk hazinesi %49, Japonlar %49 ortak olsun. %2 ile İş Bankası devreye girsin. Böylece tersane kit olmaktan kurtulur dedim. Japonlar razı oldu. İş Bankası'nın bazı idari güçlükler nedeniyle bu formüle katılamayacağını anladım. O zaman Akbank %2 pay alsın dedim. Japonlar razı. Ankara'daki bazı bürokratlar hayır, %51'ini biz isteriz yoksa yaptırmayız diye direttiler. Tersane kurulamadı. Pendik'te milyarlarca liralık inşaat yapıldı, gemi yapılamıyor. Japon projesi gerçekleşseydi bugün Türkiye'de bir gemi inşa sanayii doğacak, gemi ihraç ediyor duruma gelecektik. Her şeyden öte kendi mallarımızı kendi gemilerimizle taşıyabilecektik. Citroen. 1970'li yılların başında Fransız hükümeti Citroen için bir gelişme stratejisi çizmiş. Hatırladığıma göre Türkiye'de, Yugoslavya'da bir de İspanya'da 3 ayrı yatırım yapılacak. Bu 3 yatırım birbirinin parçalarını ikmal edecek. Yani ihracat imkanı da mevcut. Citroen Türkiye'de kurulacak fabrikayı yapacak, benzini az kullanan küçük otomobil üretecek, yılda 100 bin ünitelik kapasite öngörülüyor. Proje gerçekleşirse Türkiye-Fransa arasındaki siyasi soğukluk da gider, yakınlaşma olur diye iki taraf hükümetleri bizi teşvik ediyor. İşe başlamadan Ankara'ya gittim, zamanın hükümet yetkililerini ziyaret ettim. Bu işi Türk hükümeti uygun görüyorsa ben yükün altına gireyim, kolay bir iş değil dedim. Tamam, bu iş ülke için faydalı, devam et dediler. İşe başladık. Uğraştık, didindik. Türkiye'de iç politikada ciddi dalgalanmalar oldu. Ekonomik şartlar, işçi-işveren ilişkileri beklenmeyen gelişmeler gösterdi. Geçen zaman içinde Fransa'da da şartlar değişti. Fransızlar soğudu, bizim harcadığımız vakit ve emek boşa gitti. İhracata dönük entegre et sanayi. Edward Sarıçoban isimli enerjik bir iş adamı bana ilginç bir proje getirdi. Adana'da Sabancı ailesinin geniş toprakları var. Yağ tesisleriniz küspe üretiyor. Yem bol, yeşil ot mevcut. Civar yörelerde büyükbaş hayvan varlığı bol. Bu hayvanlar normal veya kaçak yoldan canlı olarak ihraç ediliyor. Zaten cılız hayvanı daha da cılız ederek satıyoruz. Alacağımız dövizin 1/4'ü bile elimize geçmiyor. Gelin ben size bir entegre tesis kurayım, ihracata yöneltelim, ülkeye döviz getirelim. Bu örnek olur, başkaları da bu işe girer dedi. Müteşebbis ciddi bir kişiydi, bizi inandırdı. Adana'ya gittik, çalışmalara başladık. Bu iş hayvan üreticilerine çok yararlı olacak, gelirlerini arttıracak, ülkeye döviz getirecekti. Alıcı hazırdı, projeleri hazırlamaya başladık. Tam o sırada hükümetin bir kararı açıklandı, özel sektörün et ihracatı yasaklanmıştı. Et ihracatını sadece devletin et ve balık kurumu yapar dediler. Biz şaşırdık, çalışmaları mecburen durdurduk. Edward Sarıçoban küstü, yurt dışına gitti, Hamburg'da iş kurdu, şimdi durumu iyiymiş. O yıllar işin üzerine ekşi limon sıkılmasaydı bugün Adana'da ve bizim projeyi örnek alarak başka yerlerde birkaç entegre et tesisi ihracat için çalışıyor olurdu. Avokado. Avokado, narenciye bölgelerinde yetişen armut şeklinde içinde Malta eriği gibi kocaman çekirdeği olan bir meyvedir. Zengin sofralarında makbul bir şeydir. Dünyada çok pahalıya satılıyor. Dünya pazarlarına İsrail hakimdir. Bizim Adana bölgesinde toprak ve iklim müsait. Fakat biz bunu yetiştirmeyi bilmiyoruz. Yetiştirmeyi bilsek bile önemli olan dünya pazarında zengin pazarlarda satabilmek, bu bambaşka bir beceri istiyor. Bir Amerikan firması geldi, sizin topraklarınıza avokado yetiştirelim. Biz üretimde teknik bilgimizi ortaya koyalım, çiftlikleriniz var, arsa sizden, ihracatı da biz garanti ederiz dedi. Önemli olan bu işin bizim bölgede örnek teşkil etmesi, başka çiftçilerin de bunu görüp döviz kazanacak faaliyetlere yönelmesiydi. Çok arzuladık. Tam o sıralarda Türkiye'de yabancı sermayeye karşı rüzgarlar gene ters esmeye başladı. Tarım sektöründe yabancı sermayeye gerek yoktur lafları ortaya atıldı. Yabancılar bu rüzgarlardan üşüdü, şevkleri söndü. İşi ucundan tutmaya başladılar, yavaş yavaş da koyuverdiler. Biz bu işi kendi bilgi ve becerimizle yapamayacağımızı, istenilen hedeflere istenilen süratle varamayacağımızı anladık, bu işte kaldı. Konsa. Konsa, yani konfeksiyon sanayi adıyla bir firma kurmaya karar verdik. Türkiye'de tekstil sanayi gelişiyor. Bunları olduğu gibi satacağımıza dikelim, öyle satalım. Hem daha fazla insana iş imkanı doğar hem de daha çok döviz kazanırız diye düşündük. Konsa'nın fizibilite etütleri yapıldı. Münip Kendir isimli kıymetli bir tekstil mühendisini yönetici olarak işin başına getirdik. İşi o kadar büyük tuttuk ki tam kapasiteye gittiğimizde günde 25 bin pantolon, 25 bin ceket, 10 bin takım elbise dikip ihraç edeceğiz. Her şey otomatik olarak planlanmasına rağmen tesislerde direkt olarak 3-5 bin kişinin çalışması gerekiyordu. En az bu kadar da dolaylı istihdam yaratılacaktı. Açıkçası çok insana iş imkanı doğacaktı. Çok insana iş imkanı doğacak ama o sıralarda işçi işveren ilişkileri en kötü dönemindeydi. Bırakın binlerce işçiyi, 10 işçi çalıştıran yerde yangın vardı. İşçi işi bırakmış, sendikalar işverenle savaşıyordu. Moralimiz bozuldu. 3-5 bin kişiyi bir araya getirip bu işi yürütmenin imkansızlığını gördük, işi tatil ettik. Kortsa'nın geriye entegrasyonu. Kortsa 1973 yılında İzmit'te kuruldu. 1975 yılından bu yana taşıt araçları ve uçak lastiklerinin temel maddesi olan kort ara malını üretiyor. Kort bezini dokuyor. Bu tip tesis Avrupa'nın sayılı ülkelerinde mevcut. Avrupa'da 4-5 adet kort fabrikası var. Fakat Kortsa bunların en büyük ve en modern olanıdır. Bu nedenle de ihracat şansımız büyüktür. İran, Irak, Mısır, Yugoslavya gibi ülkelere devamlı ihracat yapıyoruz. Bazı Avrupa ülkelerine, Rusya'ya, Çin'e bile kort bezi satabileceğimizi gördük. Pazarımız var, kaliteyi tutturduk, firmayı tanıttık. Daha fazla ihracat yapmak için tesisi geliştirmemiz gerekiyor. Bir yandan kapasiteyi arttırmaya başladık, diğer yandan da tesisin dışa bağımlılığını azaltmak, ham maddesini Türkiye'de üretmek için çalışmalara giriştik. Etütler, projeler yaptık. Dünya Bankası'nın özel sektöre kredi veren kuruluşu IFC'nin uzmanları geldiler. Firmayı, tesisi bir yıl süreyle incelediler, başarılı buldular. Türkiye'nin kredi itibarının en fazla tartışıldığı 1980 yılında Kortsa'nın ham maddesi olan özel endüstriyel kimyevi iplik üretmek için IFC 40 milyon dolar döviz kredisi verdi. Kredi hazır, biz kullanmıyoruz, ısrar ediyorlar kullanın diye, biz istemiyoruz diyoruz. Çok önemli bir sebebimiz vardı. O günlerde birçok tesisimiz kur riskinden perişan duruma düşmüştü. Daha önce Amerika'dan 1 dolar 17 Türk lirası iken kullandığımız kredileri 1 dolar 150 lira hesabıyla bizden istiyorlardı. Sonra 1 dolar için 450-500 lira öder olduk. Biz Maliye Bakanlığı'nın kararnamelerine güvenerek sigorta primini ödeyip sabit kurdan borçlandığımızı sanırken bir kararname değişikliği bizi tahmin ve tahammül edemeyeceğimiz borçlar altına sokmuştu. Bu korkuyla IFC kredisini kullanamadık. Lhasa'da konveyör bandı üretimi. Lhasa 1974 yılında kuruldu. 1978 yılından bu yana lastik üretiyor. 3500 halk ortağı var. Halka açık bir şirket. Türkiye'nin en büyük lastik fabrikası. Yılda 2 milyon lastik üretme gücü var. Türkiye'nin en fazla lastik ihraç eden tesisidir. Bu tesise ufak bir ilaveyle konveyör bant üretecektik. Konveyör bant özellikle madenciliğin gelişmesi için şarttır. Ayrıca sanayide otomasyonun temelidir. Türkiye'de henüz büyük ölçüde ileri teknolojiyle üretim yapılmıyor. Bütün projeleri hazırladık, siparişleri vereceğiz. Lhasa'nın kur riski sorunu ortaya çıktı. Anadolu tabiriyle ev başımıza çökmüş, bizim düğünü düşünmeye mecalimiz mi kaldı? Mevcutların zorluklarını göğüsleyemezken yeni yükü göze alamadık. Konveyör bant projesini unuttuk. Bundan ekonomi zarar gördü. Daha kaç yıl böyle bir proje ele alınamaz. Madenlerde otomasyon gecikir, dışarıya döviz akımı devam eder. Aynı nedenle Lhasa'nın üretim programında bulunan yol dışı lastikler, inşaat makineleri lastikleri üretimi de yıllarca gecikti. İnsanın halı ipliği tesisleri. İnsa Sabancı topluluğunun sermayesinin %55'ine sahip olduğu, yılda 6000 ton naylon 6 tekstil ipliği üreten bir sanayi kuruluşudur. 1967 yılında kurulan bu tesise 1977 yılında bir ilave yaptık. Pilot bir tesis ekledik. Makine halısı dokumak için iplik üretiyoruz fakat kapasitemiz küçük. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de makine halıcılığının ihracata yönelmesindeki engellerden önemli biri iplik kalitesinin dünya standardında olmayışıdır. Dünya standardında üretim için insanın halı ipliği tesislerini geliştirmeyi projelendirdik. Yabancı teknolojiyi bulduk, makineleri tespit ettik. Bir taraftan içeride faizin beklenmedik şekilde yükselmesi, dövizin pahalılaşması, öte yandan iç piyasaya standart olmayan kaliteyle halı dokumak üzere kurulmuş tesislerin iç talepteki daralma nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşmaları projeyi gerçekleştirmemize imkan vermedi. Marsa'nın gübre ve yem fabrikası projesi. Marsa Türkiye'nin en büyük nebati yağ ve margarin fabrikalarından biridir. Nebati yağ üretirken küspe, linter pamuğu, kabuk yağ asidi ve oksijen gibi yan ürünler de çıkıyor. Küspe ancak hükümet izin verirse ihraç edilebiliyor. Aksi halde olduğu gibi hayvan yemi olarak kullanılıyor. Kabuklar genellikle yakılıyor. Bu tesisin artıklarını iki şekilde değerlendirelim. Bir gübre fabrikası ve bir de hayvan yemi tesisi kuralım diye yola çıktık. Projeleri hazırladık, tesisin kuruluş yeri konusunda engeller çıktı. Bu engeller o kadar değişik alanlara yayıldı ki tahmin edilemez. İş bu bir sanayi yatırımı mı yoksa tarım yatırımı mı tartışmasına kadar varınca çalışmaları durdurmak zorunda kaldık. Akkar'dan Transmisyon Milli Projesi. Akkar'dan 1972 yılında kuruldu, otomotiv sanayinin en önemli parçaları olan şaft imal ediyordu. Türkiye'de otomotiv sanayi gelişiyor, yerli olarak daha çok parça üretilsin isteniyordu. Otomotiv sanayinde teknoloji çok önemlidir. Akkarda'nın daha başka otomotiv parçaları üretimine yönelmesini istedik. Dünyanın bu sahada tanınmış firmalarından Hardy Spicer'la işbirliği anlaşması sağlamak için yola çıktık. Uğraştık, didindik, sonunda başardık. Bu tanınmış firmayı Akkarda'na ortak olmaya razı ettik. Akkardan'a ortak olacaklar, kendi teknolojilerini getirip ithal ettiğimiz otomotiv parçalarını çoğunu burada yapacaklar. Biz sevinçliyiz. Anlaşmayı imzaladık, törenler yaptık, şampanyalar içildi. Anlaşma Ankara'ya gitti. Bir yetkili, durun bakalım dedi. Siz Türk firmasını İngiliz'e peşkeş çekiyorsunuz. Ne lüzum var İngiliz'in? Siz yapın bu işi. Tesis sizin değil mi? Havadan adamı ortak etmenin gereği ne? Derdimizi anlatamadık. Yapabileceğimiz parçaların tamamını uzun yıllar otomotiv sanayi döviz ödeyerek ithal etmek zorunda kaldı. Sasa'nın ölü buharı. Sasa çok büyük bir tesistir. 1966 yılında kuruldu. Adana'da tek bir çatı altında DMT, polimer, elyaf, tops, vatka tela, pet şişe, iplik üretiliyor. Bu işlerde fazla miktarda buhara ihtiyaç var. Biz de devamlı üretiyoruz. Buhar önce üretimde kullanılıyor, kalanı atılıyor. Devamlı da kullanılmadığından buharı arada boşuna havaya bırakıyoruz. Herkes enerji tasarrufundan söz ederken biz göğe buhar salıveriyoruz. Bir tesis kuralım, boşa giden artık buharla elektrik üretelim. Hem tasarruf sağlarız hem de enerji yokluğunda elektrik üretiriz diye düşündük. Hiçbir işletme masrafı yoktu. Havaya saldığımız buharı elektrik haline getirecektik. Ankara'da yetkililer bize, yok dediler, siz elektrik üretemezsiniz. Elektriği sadece devlet üretir. Başka anlatımla bize, bırakın buhar havaya gitsin demekti bu. Biz elektrik bulamıyoruz, tesisler duruyor diye yakındık. Ne yapalım dediler, biz elektriği programlı dağıtıyoruz. Herkesin ne kadar kesintisi varsa siz de hakkınıza razı olun. Üretim duraklar mı, ekonomi zarar eder mi? Kimse bunu düşünmüyordu. Sasa'nın buharı yıllarca havaya salındı. Yıllarca herkes enerji tasarrufundan, elektrik yokluğundan şikayet etti durdu. DMT üretimini iki katına çıkarma projesi. Sasa bünyesi içinde Türkiye'nin tek DMT tesisi vardır. DMT petrokimya sanayinin temel maddelerinden biridir. Esas ismi dimetil tereftalattır. Dünyaca tanınmış Dinamit Nobel teknolojisiyle yılda 60 bin ton DMT üretiyoruz. Bunun bir bölümü içeride kullanılıyor, kalanı ihraç ediyoruz. Biz bu tesisin makinelerini satın almaya gittiğimizde gördük ki kimya tesislerinin aslı bir yığın borudur. Boru biraz genişlerse tesisin kapasitesi de büyüyor, bunu da öğrendik. Borular geniş tutuldu. Bu heyecanla kapasiteyi arttırma hayalindeyken Ankara'da yetkililer, durun bakalım Sabancılar dediler, siz bu işi iki katına çıkarırsanız tekel olursunuz. Biz bunu devlet kuruluşu Petkim'e yaptıracağız, siz yapamazsınız. Aradan yıllar geçti, Sabancı topluluğunun DMT tesisinin kapasitesini iki misline çıkarttırmadılar. Ama bu işi Petkim'e yaptırmakta da geciktiler, sonuçta ekonomi kaybetti. Sabancı Konferans Salonu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığım sırasında ise Fransa'daki TÜSİAD karşıtı olan patrona Fransa ile çeşitli temaslarda bulunulmuş, heyetler halinde karşılıklı ziyaretler yapılmıştı. Beni Paris'te yapılacak Avrupa Birliği ön çalışma toplantılarına davet ettiler ve gittim. Palace de Congress denilen kongre sarayındaki toplantıya gittim, salona hayran oldum. 2000 kişinin oturduğu koltukların şeklini, her koltukta bulunan çeviri için hazır kulaklıkları, sahneyi, perdeyi, avizeleri, duvar apliklerini inceledim. Tuvaletlere varıncaya kadar gezdim. Mimarideki zarafet beni o kadar etkiledi ki kahve molasına Bedrettin Dalan'ı telefonla aradım. O heyecanla kongre salonunu anlattım. İstanbul'un böyle salonlara ihtiyacı olduğunu, izin verdikleri takdirde ikiz kulelerin arasında olan ve inşaatı devam eden konferans salonunun kapasitesini 700'den 2000'e çıkarabileceğimi anlattım. Bu nedenle kaybedeceğimiz ofisler için kuleleri ikişer kat daha yükseltme izni istedim. Maalesef izin alamadım. İstanbul'a döndüğümdeki ziyaretlerim, ısrarlarım fayda etmedi. Böyle bir konferans salonuna İstanbul'un ihtiyacı var. Bunu belediye yapmaya kalksa büyük paralar ödeyecek. Isıtma, soğutma, aydınlatma, temizleme için çeşitli teknisyen ve elemanlara ihtiyaç olacak. 2000 kişilik salonun otoparka ihtiyacı var. Halbuki Sabancı Kuleleri'nin altında ve bahçede zaten otopark var dedim. Ama emsal olur endişesiyle maalesef bu izin verilmedi. İzin alabilseydim İstanbul daha 2000'li yılların başında 2000 kişilik Avrupa standartlarını aşacak mükemmellikte bir salona kavuşmuş olacaktı. Ama olmadı, yapamadım, yaptırmadılar. Yani Türkçesi başaramadım. Seneler sonra bugün 4. Levent'te Sabancı Kulelerinden daha yüksek binaları görünce memnun oluyorum. Kulelerin açılışında yaptığım konuşmamda, bunlar bir başlangıç, Tanrım bana daha yükseklerinin yapıldığını göstersin demiştim. sadece Sabancı'nın değil, ülkemin kalkınmasının işareti olacak binalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştim. Ama madem ki Sabancı kulelerinden daha yüksek katlı binalara izin verilebiliyordu, bizim binalara iki kat daha izin verilseydi de 2000 kişilik konferans salonu yapılabilseydi fena mı olurdu diyerek hayıflanmaktan kendimi alamıyorum. Sakıp Sabancı Medical Center. Çocukluğumda geçirdiğim rahatsızlıklar nedeniyle bir teşhis için doktorlar ve hastaneler arasında nasıl dolaştırıldığımı hatırlıyorum. Daha sonraki yıllarda gerek kızım Dileğin gerekse oğlum Metin'in tedavileri için Avrupa ve Amerika'ya yaptığım gezilerde tek hastane yerine Medical Center denilen sağlık merkezleri de olduğunu görmüştüm. Yıllar sonra kalp kapakçığı ameliyatı olmak için Houston'a gittiğimde Medical Center'ı inceledim. Bunun benzerleri neden ülkemde yok diye kıskandım. Sağlık merkezlerinde bulunan Hilton gibi, Marriott gibi dünyaca meşhur otel zincirine ait otel fiyatlarının şehir merkezlerindeki fiyatlardan ucuz oluşları dikkatimi çekti. Sağlık hizmetlerinin hayati önem taşıması nedeniyle bu bölgelerdeki otellere vergi muafiyetleri gibi bazı teşvikler, şehirde 300-400 dolar olan otel fiyatlarının bu merkezlerde 125-150 dolara kadar indirilmesine imkan vermiş. Hasta otele yakınıyla birlikte yerleşince hem otellerin hem de hastanelerin servis araçlarıyla, hatta bazen yeraltı veya yerüstü skybridge denilen iki tarafı camla kapalı geçitlerden hastanelere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Otellerin lobilerinde hastane-otel bağlantı galerilerinde butikler, lokantalar, eczaneler, kuaförler, seyahat acenteleri, hatta barları bile var. McDonald's 24 saat açık, bütün hastanelerle tahlil laboratuvarları ve doktorların hastane dışındaki muayenehaneleri internet bağlantılı. Doktorun muayenehanesindeki genellikle hastane dışındaki ayrı bir bina oluyor, alınan kanın, idrarın veya dışkının tahlil neticeleri yahut MR gibi, CAT scan gibi, röntgen gibi çekimlerin neticeleri, bu çekimleri okuyarak değerlendirecek uzman doktora ve muayeneden sorumlu doktora anında bildirilebiliyor. Otomobiliyle gelen hastaya veya ziyaretçisine bedava otopark imkanı sağlanmış oluyor. Bir de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde aracıyla hastaneye giden hastaları veya ziyaretçileri düşünün. ABD'de örneklerini gördüğüm bir sağlık merkezini İstanbul'da yapma fikrini zamanı Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a anlatmıştım. Kendisiyle Balta Limanı Kemik Hastanesi'nin restorasyonu ve ek inşaatları için 2 milyon Amerikan doları bağışta bulunmam vesilesiyle yapılan imza töreninden sonraki sohbette, böyle bir arsa tahsisi yapıldığı takdirde su, elektrik, telefon, internet, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapıyı yapacağımı, hastaneler için uygun parseller ayrılacağını, imar izinleri alınmış arsaların hastane yapacak müteşebbislere tahsis edilebileceğini söyledim. Anlattıklarımı beğendi. Bu proje için İstanbul, Kartal, Maltepe'de hafta sonları açık otopazarı yapılan 250-300 dönüm araziyi tahsis edebileceklerini bana söyledi. Yaptırdığım araştırmada en son ve modern sağlık merkezinin Amerika'daki Miami'de yapıldığını öğrenerek o projeyi yapanlarla temasa geçtim. Projeler hazırlattım. Böyle bir projeye katkıda bulunabilecek arkadaşlarımla görüştüm. Fikri beğendiler. Bütün altyapı yanında idare merkez binasının da tarafından yapılmasının uygun olacağı konusunda da mutabakata vardık. Hatta yönetim prensipleri üzerinde de bir hayli çalıştık. Ancak adı geçen arazinin bir bölümünün hemen E5'in karşı tarafındaki jandarma kışlasına ait olduğu ortaya çıktı. İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları arasında şartlı tahsis yapılabilir mi konusuna da eğildim. Olmadı, yapamadım, yani başaramadım. Yapamadım da ne oldu? Geçenlerde gazetelerden okudum. O alanın park yapılması projelerine başlanmış. Tabii park da lazım. Ama parkta sağlıklı insanın dolaşması için hastane lazım. Anlatamadım. Kanaatim o ki sivri sol görüşe sahip kafalılar SSCB'de olan değişimin farkında dahi olamadı. Çünkü bu kafalar Stalinci ve Mao'cu görüşle Gorbaçov'un ne yapmak istediğini dahi anlayamadı. Anlayamadıkları gibi benim yapamadıklarımla da rol oynadılar. Bu kafadakilerin frenlerinden 70 milyon insan çok şey kaybetti. Özelleştirmenin yap işlet devret felsefesinin önemini bir türlü kavrayamadılar. Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı gibi bir numune ortadayken, devlet kasasından 10 kuruş çıkmadan Avrupa'da eşi az bulunan böyle bir havaalanı inşaatının yapılmasından da ders almadılar. Çanakkale Boğazı, İzmit Körfez Geçidi, İstanbul Boğazı tüp geçit projeleri hep o kafalar yüzünden hala beklemededir. Süleyman Demirel, Atatürk Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada bunun altını çizdi. Bu projenin 5 yıl gecikmesinin vebalini birilerinin çekmesi lazım geldiğini ince bir hicivle dile getirdi. Bu kafadakiler yabancı sermayeye de karşıdırlar. Örnekleri de komik. Yabancı sermaye Almanya'yı perişan etmişmiş. 1945'te yerle bir olan Almanya'nın bu yabancı sermayeyle ayağa kalktığını görmeyip Almanya'yı perişan etti diyenlere ben de gözünü seveyim gelse de bizi de perişan etse Almanya gibi paramızın değeri bir saygınlık kazansa diyorum. Diyeceksiniz ki Sabancı neden üzülüyorsun paran yanında kalsın boş ver. Boş veremiyorum. Bütün mesele burada. Anamdan babamdan böyle gördüm vaktiyle. Sadaka alan dolayısıyla sadaka almanın ne olduğunu bilen rahmetlilerin imkanları olunca aynı köye gelip yağ, kumaş ve para dağıtırken gözlerindeki mutluluğu görerek büyüdüm ben. Balta Limanı Metin Sabancı Kemik Hastanesi açılışında odaları ziyaret ederken hastaların bakışlarıyla teşekkürlerindeki huzuru hangi parayla alabilirim ki? Şayet izin verselerdi bu hastaneler yapılsaydı kim bilir daha ne dualar alırdım. 10. Bölüm Sona Doğru 68. Nereden Nereye 1906 yılında Akçakaya köyünde doğan babam 1921 yılında Adana'da pamuk işçiliğine başladığında ve hatta 1935 yılında Boduroğlu fabrikasında yer kiralayıp çır çır makinesi işletmeye heveslendiğinde acaba bir gün Bossa gibi bir tesise sahip olabileceğini hayal edebilmiş midir? Acaba babam Bossa'yı kurarken fabrikanın bugünkü büyüklüğe erişebileceğini düşünebilmiş midir? Bırakınız Hacı Ömer'in hayallerini, o günlerin Türkiye'sinde iki kara taşın buğday öğüttüğü değirmenin fabrika sayıldığı günlerde, Sabancı ailesinin hiç hayatında belirli bir noktaya geldikten sonra ismini dünyanın devleri Toyota, Philip Morris, DuPont, Carrefour, Beckert, Kraft Jacobs, Suchard, Danone, BNP, Dresdner Bank, Yazaki ve Hoist gibi kuruluşlarla Sabancı ismini bir araya getiren ve %50-%50 ortaklık esasına dayanan kuruluşlar ortaya çıkarabileceğini kim hayal edebilirdi? Bu Sabancı topluluğunun çizgisinin ötesinde Türkiye'nin gelişme çizgisini de göstermektedir. 1943 yılından önce doğanların nüfus kağıtlarının iç kapaklarında ekmek karnesi verilmiştir, 3 metre Sümerbank basması verilmiştir, 1 kilo şeker verilmiştir damgaları doludur. 1950'li yıllara kadar Türkiye'de her aile sandığının bir köşesinde beklenmedik ölüm olaylarında kullanmak üzere 3 metre kefenlik patiska ile bir kalıp sabun saklanırdı. Acil durumlarda 3 metre patiska bulmak bile bir sorun teşkil ederdi. İşte o Türkiye 35 yıl sonra tekstil ihracatçısı oldu ve hatta Batı'nın dev tekstil sanayi öncüleri Türk mallarının kendi ülkelerine akışını önlemek için kotalar uygulamaya başladılar. 1950'li yıllara kadar atlara, merkeplere nal, nallar için çivi ithal eden Türkiye'de bir Sabancı ailesi önce otomobil lastiği sonra otomobil ihraç edecek çizgiye ulaştı. Kord ihraç ediyor, DMT ihraç ediyor. Tesislerinde üretilen Kord, DMT gibi ileri derecede teknolojiye dayalı gerçek temel sanayi ürünlerinde toplam üretimin yarıya yakın kısmını ihraç edebilmemiz 50 yıl önce değil 20 yıl önce bile hayal edilemeyecek gelişmelerdir. Çünkü bu malları dünya pazarlarında satan rakiplerimiz yıllarca önce kurulmuş, ünü dünyaya yayılmış dev, çok uluslu şirketlerdir. Bu malların kullanıcıları ve alıcıları da kalite ve fiyata önem veren, ileri teknolojiyle üretim yapan dünyanın dev, çok uluslu şirketleridir. Türkiye için pamuk satmak ihraç sayılırdı. Pamuğun çekirdeğini ayırmak sanayi sayıldı. Sonra iplik yapıp ihraç etmeyi başarı olarak gördük. Zeytinyağını teneke içinde satınca sanayi ürünü ihraç ediyoruz diye sevindik. Sonra bez, kumaş sattık. Şimdi lastik, kord, DMT gibi teknolojiye dayalı gerçek sanayi ürünlerini dünyanın en gelişmiş ülkelerine ihraç ediyoruz. Bunlar kısa bir insan ömründe önemli gelişmelerdir. Hem bizim ailemiz için hem de ülkemiz için. 69. Son Söz. İşte bu da benim hayatım. 1933 yılında başlayan hayatımın ilginç saydığım yönlerini anlatmaya çalıştım. Bizim neslimiz Türkiye'de her şeyi belleme çağını yaşamış nesil olduğundan bu tip bir anlatımı kolaylaştıracak günlük notlardan, belgelerden yoksunuz. Günlük not tutmayı, tarihleri bir yere kaydetmeyi, her olayı bir memo ile belgelemeyi geç öğrendik. Onun için anlattıklarımda belli bölümlerde tarih, olay ve isim hataları bulunabilir. Önemli olan bu yazdıklarımı okuyanların kitabın son sayfasını çevirdikten sonra kendi kendilerine yapacakları değerlendirmedir. Sakıp Sabancı ne yaptı? Her şeyden önce Sakıp Sabancı'nın da bir insan olduğu, insanların hatalarıyla, sevaplarıyla bir arada değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Eğer terazide sevap kefesi ağır basıyorsa ne mutlu bana. Bu kitabı okuyanlardan bazılarının Sakıp Sabancı acaba bunları neden yazdı, buna neden lüzum duydu diye tenkitte bulunmalarını da bekliyor ve bunu normal karşılıyorum. İnsan tabiatının normal bir yanı da budur. İnsanlar çok kere olumlu gelişmeleri normal sayıp belli hataları abartmak da isteyebilirler. Özellikle Türkiye'de menfi düşünceyi satmak çok daha kolaydır. Eğer ben Akçakaya köyünde Hacı Ömer Ağa'nın oğlu Sakıp olarak hayatımı sürdürseydim, yaşamım, düşüncelerim, yaptıklarım kimsenin ilgisini çekmeyecekti. Ama şimdi Sabancı ailesi olarak Türk ekonomisine belli bir yere geldik. 30 bin kişiye iş, 30 bin kişiye aş sağlayacak tarım, sanayi işletmeleri, banka, sigorta, ihracat kuruluşları ortaya çıkardık. Ülke ekonomisine üretimimizle, ülke hazinesine vergilerimizle katkıda bulunuyoruz. Vakıf kurduk, yurdun 50'yi aşkın yerleşim yerinde 110'u aşkın kalıcı eser meydana getirdik. Burslarımızla 20 bine yakın genç üniversite mezunu oldu. 1000 kadar genç her ay aldıkları bursla üniversite tahsillerini sürdürüyorlar. Böyle bir ailenin ferdi olarak Sakıp Sabancı'yı beğenenler olabileceği gibi belli yönlerden tenkit edenlerin bulunması da normaldir. Sabancı topluluğunda 1980 yılında çalışmaya başlayan, 21 yıl bana arkadaşlık eden Profesör Doktor Güngör Uras'ın çalışma odasında asılı bir İngilizce levha dikkatimi çeker. Bu levha aynen şöyledir. To avoid criticism, do nothing, say nothing, be nothing. Türkçesi şöyle. Eğer tenkit edilmek istemiyorsan hiçbir şey yapma, hiçbir şey konuşma, hiçbir şey olma. İşte bu da benim hayatım. Kitabın sonu. 11 Mayıs 2007. Sayfa 437.